Ayrım 26.
Haydar bardağını Mao'nun masayı çevreleyen çeliğe çarpıyor koyarken, bulundukları yerin görkemli eşyalarını, görende şaşkınlık yaratan usta işi yapılmışlığını, her yanın hayranlık yaratsın diye düşünüp düzenlenmişliğini bağışlayan gözlerle izliyor Haydar. Bu Haydar'dır. Hoşgörüsünün önemsemezlikle hangi çizgide yer değiştirdiğini dışlaştırmayan Haydar. Emine, onlar senin parçalarındır, didişip durma. Senin çocukluğunu belirleyen öğelerdir. Annenin sınıf değiştirmesiyle Seçil'inki apayrı uçlarda. Öfkelenip karıştırma ikisini. Seçil arasız dağılıp toparlanmada. Sanırım sonunda mutlu olmaktan çok oyalanmayla yetinecek. Annen ise bilinçli ve hırslı. Ayrımın dehşetini görüyor musun diyen de yine yanındaki Haydar'dır. Emine birçok şeyi reddediyorsa diyor Seçil, onların yerine koyacağı değerleri aradığındandır. Devrim işi dediniz de Haydar. Ablasına şaşıyor Emine. Ortanca kardeşine nasıl akılcı bir savunmada. Ellerini dizlerinde kilitliyor. Seçil, Emine ve Haydar'ın biraz daha kalmaya evet dediklerinden beri onlara adam akıllı yaltaklanıyor. Yere oturmuş, pantolonunun yumuşak kıvrımları küçük ayaklarında birikiyor. Sahici bir gülüş alıyor Seçil'in yüzünü. O, aynalarda talim ettiği yanak çukurlarını belirtmeden öteye varmayan gülüş değil bu. Onunla konuşan genç erkeğe duyduğu güveni, beğeniyi açıklayıveren dostça gevşekliğe kapıp koyuveriyor kendini. Bu devrimcilik, inanın diyor Haydar. Sesi olgun, okşayıcı, burada konuşulur bir iş değildir. Size konuklandık, hatır alıp hatır verdik. Kırılmayın sakın sözlerimi. Siz Emine Can'ın çocukluğundan eşsiz bir anısınız bana da. Seçil'in yüzü kararı veriyor, gözleri kaçıyor ötelere. Emine tedirgin. Biz kalksaydık diyor Haydar'a. Geç oldu. Ben diyor Seçil. Peki başka bir şey sorabilir miyim? Bir zamanlar adam akıllı iyi resim yapabiliyordum. Üstelik öyle hemen sanacağınız gibi fotoğraflı parlak resimler değildi bunlar. Sert, arayan bir şeyler olurdu hepsinde. Bir daha da dönemedim resme. Üstelik anladığımı da söylerler. Niye sordun peki ben şimdi bunu? Haydar ilk kez acıyışını örtemediği bir bakışla yöneliyor Seçil'e. Sonra caymış gibi bir an duruyor, yeniden konuşuyor. Resmi anlatım aracı olmaktan çok belli ki oyalanmadır diye seçemediniz. Demek gerçekten sevginiz, bağlılığınız varmış resme. Böylesi daha iyi. İnanın ya, bir de o tutkunuzu avuntudur deyip sürdürseydiniz, o iyice beter bir şey olurdu. Yok, Seçil, çok iyi etmişsiniz bırakmakla. Hıh, evet diyor Emine. Seçilciğim, işlerimizi bu gece bitirmemiz gerek bizim. Seçimler için İzmirli birkaç arkadaşımızı görmeye geldik. Öğrenci birliği seçimleri var da, sömestri burada evlerinde geçirir onlar. Emine elini Seçil'in omzuna uzatıyor, dokunmadan indiriyor. Seçil onlara bakmıyor hiç. Güzel çaylar içtik diyor Haydar. Bizim oralıların bile alkış tutacağı çaylardı. Kalktıklarında hizmet edenlerden hiçbirini ortada görmemişlerdi. Seçil demek neler düşünmüştü kendini onlara beğendirebilmek için. Emine'nin yüreği burkulmuştu, öpüvermişti ablasını. Seçil konuklarını uğurlamış, ardlarından bakarken kapıya dayanmıştı. Gözlerinde epeydir Emine'nin görmediği bir durgunluk vardı. O gün neydi Seçil'in özlediği, Emine bilememişti. O erkek arkadaşım hala da arkadaşımdır anne. Başka bir şey soracak mıydınız? Yok Emine. Sen sert bir insan oldun. Bizleri eskisi gibi sevmiyorsun. Eniştenle ablanı anlamaya falan çalış bari. Siz anne, nasıl söyleyeyim? Her şeyi kendinizce düzenleyip, kotarıp öyle görmeyi istiyorsunuz. Ablamla eniştemin bana ihtiyaçları yok. Benim buraya gelip gitmem yanlış aslında. Böyle konuşma Emine, kız ölümlerden döndü. Bunun nedeni ben değilim ki, şifası ben olayım. Üstelik ölümü seçmesini bile bilinçlendiremiyor. Seçil yaşı ilerledikçe çocuklaşıyor. Budur işte kötü olan anne. Asıl buna dikkat etmelisiniz. Nedir canım bu bilmece sözler? Hadi hadi gel otur. Gene laflara kapılmayalım. Bilisiz bir söz dinleyişle oturuyor Emine. Haydar'ın adının anıldığı ilk ve son konuşmaları bu oluyor annesiyle. Karşılıklı yatışmış görünüyorlar. Sonraları gazetelere adı Haydar'la birlikte düşünce ağlamayla boğuşma, bağırışma arası bir tartışma geçiyor annesiyle aralarında. Senin kız olmadığını, senin gibilerin bunlara toptan metreslik yaptığınızı falan yazıyor gazeteler. Emine kanının damar duvarlarını zorladığını, annesini ağzı köpürmüş bir düşman gibi gördüğünü o günden sonra bile belleğinden silip atamıyor. Değişimin aralarındaki boy atan ezme tutkusunun temelden boşaldığı an o. Halt etmiş köpekler, kız olup olmamaka, aşağılık insanlar, biz sandıklarından, onların görüp de kuş beyinlerinin eremeyeceğinden çok daha ciddiyiz. İğrendiğimiz, değiştirmeyi amaçladığımız, kokuşmuş bir ahlak anlayışına aynısını yaşayarak mı karşı koyacaktık? Püh, güldürmeyin insanı şu çok bilmiş aracı kadın halinizle. Annesinin gözleri evlerinden olabildiğince fırlıyor. Alıp atmaya davrandığı şeyi göremiyor Emine. Annesinin elindeki Emine'nin orta sondayken kazandığı sınıf birinciliği armağanlarından biri, sırtında cephane taşıyan Anadolu kadını heykelciyi fırlatılan şey. Emine'nin boynunun yanında duvara çarpıp sert bir ses çıkararak paralanıyor. Un ufak alçı kümeleniyor yerde. Kendinize gelin, her şeyi kıramazsınız. Sus, artık seni yoluna koymalıyım. Geç bile kaldım. Annenle konuştuğunu unutma. Ben de kızınızım, siz de unutmayın. Sus diyorum, susmalısın. Neye benziyorsunuz biliyor musunuz? Neye? Söyle de tokatlayayım. Tam çıkaramıyorum ama bir gün bulacağım. Adamlar gelene değin dış sesleri dinlemişti. Onu buraya ite kaka soktuklarına göre durum sandığından da ürkünçtü. Gizli saklı olmayanlar şimdi gizlilik, ihanet havasına büründürülüyordu. Tüm bunlar içinde gerekli sayılan biçimsellikler acımasız deneniyordu. Kentin olaylara tanıklık edenleri gördüklerini unutuveriyorlardı. Ürkütücü bir çabukluk ve asık yüzlülük içinde gençleri toplayanları gizlice gözleyenler kapılarını sıkıca örtüp demek bütün bunları yapmışlara cık cık cık deyip çekiliyorlardı. Yaşadıkları çevrede sabaha karşı alınmaları suçlanmalarını daha çok kolaylaştırıyordu. Alanlarda bağırmalarına, yazdıklarına, inançlarına olanak tanıyanlar bugün onları ve olayları birden karşılarında görüvermişçe ağır karanlık bir ezicilikle davranıyorlardı. Bu korkutmaya başlıyordu Emine'yi. Korkuyordu çünkü bu Haydar'ın saptadığı büyük oyunun sahnelenmeye başladığını gösteriyordu. Onlar da oyunda kullanılacaklardı. 47 doğumlular ya da 48'liler, bilemedin 49'lular ya da Nedim gibi 46'lılar. Çoğunluğunun ortalaması sayılabilecek 47'lilerden oluşan o kalabalık iş başına geçme hazırlığındakilere lazımdı. İnandıklarını mı saklamışlardı? Böylesi hiç olmamıştı. Peki sorulacaklar neydi? Niçin de bunca sindirme tören? Dışarıdan kalın bir vapur düdüğü sesi duyuldu. Bu büyük tonajlı gemilerden olmalıydı. Emine titrediğini sezdi. Ağlayabilirdi de. Durumunu kavradıkça yapılacakları kestiriyordu. Başlayacaklardı. Oysa Haydar, ötekiler, bütün arkadaşları ne demişlerdi? Kitaplarımızı görecekler, saklayacak değiliz elbette. Kendimizi mi yatsıyacağız? Niçin? Kitaplar durağan, değişmezlik niteliğine geçmiş nesnelerdir. Onlardan niçin korkuyorlar? Niçin suç öğesi sayılabilir? Bu topluma soluk alma araları niye? Hangi bilinçle serpiştirilmiş? Aydınlanmanın ikide bir tökezletilmesi, çağdaş ilkelere gösterilen bağnazca karşı çıkış yine mi başlıyordu? Doruğa çıkarılan kayanın geri düşüşü. Yok diye geçirmişti Emine içinden. Yok kızım, her zaman başlama noktası evvelkinden çok öndedir. Yeni Vietnamlar diye bağırdığımızı alanlarda herkes duydu. Aramızda elbette polisler de vardı. Üniversitede sayısı pek az olan sevdikleri öğretim üyelerinin de hemen seçiverdiği öğrenci polisler her şeyi izliyorlardı. Gizli saklı değildi hiçbir şey. Biz kimsenin satılığa çıkmasını, sömürülmesini istemiyorduk. Bunlar yiğit ve açık duygulardı. Bunlar için suçlanacağımızı düşünmeyecek denli aceleye mi gelmiştik? Gerçek insanlık yasasından yanaydık olsa olsa. Odaya girdiklerinde öndeki iki kişiden biri Emine'yi tutmuş, öteki gözlerini bağlamıştı. Artık sakın doyan arkadakiler de yürümüşlerdi. Ayak seslerinin çoğalmasından belliydi. En azından 4 kişi daha katılmıştı ilk ikiye. Başta konuşmayı incelikle sürdürmeye niyet ettiği anlaşılanlardan biri, "Sorduklarımıza açık ve doğru cevaplar ver," dedi. "Yoksa biz seni zaten konuştururuz. Unutma, burada ne anayasa ne bir başka yasa işlemez." Sıralamalar başlamıştı, adlar soruluyordu. Adı geçenlerin bazılarını uzaktan tanıyordu, bazılarını ise hiç duymamıştı. Kimiyle Turan Emeksiz'de yemek yerken karşılaşmış, kimiyle bir yürüyüşte yan yana olmuş, birçoğunla da boykotlarda selamlaşmış, hatır gönül almışlardı karşılıklı. Bildirdiklerinin çoğunluğu Anadolu'nun dört bir yöresinden kopup gelmiş burslu okuyan delikanlılar ve kızlardı. Bu adamlara hiçbir şey demeyecekti. Buraya getirilişi sorular, önce ortalığı darmadağın eden baskınlar, aşağılamalar. O coşku, inanç dolu arkadaşları adına yeniden korkuyordu. Onların adını evetlerse, salt evet adı Ahmet, Mehmet ya da şuydu buydu demesiyle de hazırlanmış çok büyük bir alçaklığa katılacağını anlıyordu. Konuşmuyor, görüyorsunuz orospu. Ya hiçbiri kız değildir bunların. S. nokta kaltakları. Dedi sesi yayvan birisi. Bunu iyice germek germek çatlatmak gerek. Adam bu germek sözcüğüne abanıp tükrüklü yaylamalarla dineliyordu. Sesindeki yırtılma, saldırganlık ellense tutulurcaydı. Yüreği kuş gibiydi Emine'nin. Elleri terli, sırtı katı. Haydar, biz yine buluşacağız diye düşündü. Elbette ilk fırsatta birlikte yürüyüp geçeceğimiz yıllar var. Bu kız değil sözü beni incitiyor Haydar. Bizim ilk gecemizin arınmışlığını, çocukça acemiliğini, tepen coşkusunu, sular gibi taşan mutluluğunu kaç kişi yaşadı bu güzelim dünyada Haydar? Hep onları düşünüp direneceğim. Bizim duygudaşlığımızı kim yaşadı Haydar? Bunlar bana cinsellikle ilgili pis şeyler yapmaya girişecekler belli. Dayanacağım Haydar. Kara gözlü, ezik duruşlu, sesini yükseltmeyen Haydar. Ne yana çökertip berkittiler kim bilir seni de. Bir sen benim utanmamı anladın. Çekingenliğimi dostluğa, oradan da sevdaya çevirdin. Bu adamlar Haydar, sevmemişlerdir besbelli. İşte bundan ürküyorum. Sen benim helalimsin demiştin. Helal her yerde kutsaldır Haydar. Çünkü hak edilen demektir, değil mi? Yok, bunlar beni gene de incitip berelemeyi becerecekler galiba. Savunmamı pekiştirmeliyim. Vücudumu ellemelerinden çok korkuyorum. Benim vücudum gururlu bir vücuttur, bilirsin sen. Kendini hiç koy vermez. Sevgisizliğe çıkara sunulmadı. Gözlerim örtük ya, bu beni daha güçsüzleştiriyor. Onları da alabildiğine güçlendirecek. Adamlar görülmeden suç işlemenin sonsuz alçalmasına, taşmasına sığınacaklar. Haydar, bize vakit bırakmadılar. Güzellikler tükenmeyip sonraya da kalsın diyorum. Elbette kalacak. Adam akıllı soyun, bacaklarını ıslatın, elektrik daha sarsın kaltağı. Bacaklarımı ayırmamalılar, utanmamalıyım. Utanca yenik düşüp yalvarmamalıyım. Unutmayayım, insan ancak insandan utanır. Elektrotları sıkılayın, sağlam bu kaltak, baksanıza. Sağlamım ya, kıvanıyorum size vücutça bile sağlam görünmekten. Hiç iştahsız olmadım, yediğimi yaktım, öyle hastalanmadım da. 3 ya da 4 kez çocukluk hastalıklarına tutulmuş olabilirim. Nüveyri öğretmen bir bir sayar onları. Benim anabildiğim hastalık tektir. O da kirazdan bana geçen kızamık. Erzurum'da yeni katımıza taşındığımızın haftasıydı. Hani Leylim Nine'yi aramaya gittiğimiz günlerden epey sonra. Eve bizi kucaklayarak taşıyıp getirenler yarı donmuş bulmuşlardı bir çeşme başında. Donmuş olamazdık bana kalırsa. Çevremizde olanları duyuyor, sanıyorum görüyorduk da. Seçil, onlar evden çıkarken, demek gidiyorsunuz çocuklar demişti. Gecikmeyin, don bastırmasın. Peki demişti Emine. Ablacığım, hemen döneriz. Sokağa indiklerinde ak kış güneşi onları sarıp kamaştırmıştı. Kiraz üstündeki başındaki kumaş yığınlarının arasından bir oyunun başlangıcındaymışça ışıldamış yüzüyle, sahidir Emine Canha, nineni aramamız sahidir, inandım bilesin demişti. Emine tedirginliğini hiçleyip verdikleri kararı güçlendirme isteğiyle ''Leylim nine benim de ninemdir'' demişti. ''Hem gör bak, onu biz bugün bulacağız Kiraz.'' İkisi de karlara bata çıka, yanaklarında kış güneşinin buzlu vuruşu epeyce yürümüşlerdi. Emine'ye okul çantası o güne değin öyle ağır gelmemişti. Leylim nineyi hemen bulacaklarına, Kiraz'ı inandırma gayreti sonucunda kendi de bu inanışa kapılmış, nineyi bulur bulmaz okula gitme isteğiyle de çantasını da yüklenmişti. Yürümeleri boyunca umutlarına gölge düşer kaygısıyla Leylim Nine'nin adını hiç anmamışlardı. Askeri birliğin konakladığı yönü bulduklarında öğleyi etmişlerdi. Aranırken ilkten yolları şaşırmışlar, istasyonun oralara değin gitmişlerdi. Sonra dönüp dolanıp aynı yerlerden, aynı sokak başlarından bakınıp arınarak yürümüşlerdi. İçlerindeki kuşkuyu belirtmemek için de arada topakladıkları karları duvarlara, evlerin kapılarına atmışlardı. Sonunda Emine çantasını bir elinden ötekine aktarıp konuşmuştu. "Birine soralım istersen Kiraz, bu askerlerin yeri neresidir?" diye. Kiraz ürküntüyle çevresini süzmüş, sanki soracakları kişi onları ters yüzü eve yollayabilirmiş gibi. "Ya sorduğumuz bilmezse? Biz de yaşlı birine sorarız." Aynı sokaktan iki kez daha geçtikten sonra başını kalın bir sargıyla sarıp sarmalamış, sakalı buzlanmaya yüz tutmuş bir adama yanaşmışlardı. "Amca, askerlerin oturduğu, bazılarının yemek ekmek aldıkları yer nerededir?" Adam kırışıklıklarla dolu göz kapaklarını çocukları daha iyi görmek ister gibi açarak, "Balacanlar," demişti. "Ne edecektiniz orayı? Yakınınız var mı oralarda?" "Evet," deyivermişti Kiraz. "Vardır, evet." Yaşlı adam iki çocuğun arasındaki ayrımı susarak izlemiş, gidecekleri yönü çocuklara duyduğu güvensizliği belirtecek denli ince ince anlatmıştı. Onlar adamın yanından ayrıldıklarında yabancı artlarından aynı kuşkulu, araştırıcı gözlerle durup kalmıştı. Sapığı dönerlerken Emine üstlerinde kalan bakıştan tedirgin dönüp araştırmış, "Yoktu adam orada Kiraz," demişti. "Emineciğim, bizi yüreğe tutmadı kocamışın. Yeri bulacağımıza inanç getirmedi. Yakınımız vardır dedik, kulak ardı etti. İnanç getirmedi elin yabanı. Ne denir?" El ele tutuşup yürümüşlerdi. Aradıkları yere vardıklarında çevrelerinde yapılar seyrelmiş, sonunda silme karlarla süren bir yere gelip durmuşlardır. Bir insan dizisi kendi aralarında kimi çözülüp kimi sıkışarak uzayıp gidiyordu. Ellerinde değişik boylarda kaplar tutan bu insanlar ağır ağır ilerlerken dalgın bir sessizlik içindeydiler. Güneşin buzullu aydınlığında değişmez, solgun renklerle yığılı vücutlarını zorunluymuşça ikide bir dikleştirmeye çabalıyorlardı. Karların tepeciklerle sürdüğü önlerinde uzayan telle bölünmüş alandaki sağa sola seyirten erlerden dönüp de bekleyenlere bakan kimse yoktu. Sanki onca insan orada kar öbeklerinin içinde dalgalanmıyor, ara sıra taşı veren beklemekten usanmış bir ses, kesme bir cam gibi pırıltılı, keskin havada yankılanmıyordu. Kalabalığın düzensiz düzenliliği denilebilecek devinim eşliğini değiştiren olay sonunda çıkıvermişti ortaya. Sıradakilerde apaçık bir itişme başlayınca Emine çekinmeyle "Nedir?" diye birkaç adım yaklaşmıştı erlerin oraya doğru. Karşıdan iki erin kulplarından tuttuğu ağır karavana kazanı incecik tütüyordu. Yaklaşınca kazanı yere bırakıvermişlerdi. Kalabalıktaki dalgalanma sanki yumuşayıp yatışmıştı bir an. Sonra içlerinden birkaçı getirilen yiyeceğe biraz daha yakın olabilme isteğiyle ilerlemeyi denedi. En öndekiler artlarındakileri ileriye gidilemeyeceğini yeniden öğretmek isterce geriye iteklediler. Yemek artıklarını bekleyip almayı hak edebilmek için konan sınırdan ileri taşılamazdı. Bekleyenlerin dizisiyle bir şey vereceklerin yaşama alanı ise belirlenip çizilmişti. Bunu aşmamak zorunluluğunu belli ki oradakiler kesin deneyimler sonucu öğrenmişlerdi. Bu yüzden hiç aşılmıyordu tel sınır. Arada sabırsızlanıp kısacık unutmalara dalmış olanları, sırasını dikkatle koruyanlar birkaç dirsek kakmasıyla boğuntulu bir iki küfürle yatıştırırlardı. Erler avuçlarını hohlayıp önce gülerek birbirlerine, sonra bekleyenlere bakmışlardı. Solukların anında buharlaştığı soğukta bekleşenlerin yanında Emine de Kiraz da duraklamışlardı. Kollar yemek konacak yere uzanabilme tutkusuyla gerilmiş, gözler koca kazana girip çıkan kepçenin peltemsi sular süzülen dalıp çıkışına takılmıştı. Yemek bölüştürülürken kalabalıkta tek koca soluktan, konuşmasız bir uğultudan başka duyulur ayırıcı şey kalmamıştı. O uğultuysa sanki dev kesimli bir bütünden oluşuyordu. Emine artan ürküntüsünü yenmek isterce dağların yükseltisine bakmıştı. Yemekleri verenler de suskundu. İki taraf içinde sanki bu işin bir an önce bitirilip sona erdirilmesi gerekliydi. Durum zamanla öylesine gelişmişti ki davranışlar yemeği bekleyenlerle verenler arasında değişmeden yineliyor gibiydi. Kabını dolduran hızla uzaklaşıyor, daha ilk adımlarını atarken de çoğu avuçlarıyla ya da teneke bir kaşıkla kendi payını yemeye başlıyordu. Böylesi yabanıl bir yemek yiyişi izlemek Emine'yi irkitmişti. Ağızlar bir öğütme tutkusuyla hızla açılıp kapanıyor, ağzındakiler bir an önce aç mideye bir şeylerin inmesi için hemen yutuluveriyordu. Karların aklığında boz ya da kurşun renginden oluşan bu paçavra yığınının yemek yeme çabası daha çok bir titreme, ölüm kalım arasındaki bir direnme çırpınışı oburluğu içinde sürüyordu. Yiyeceği biten birden durgunlaşıyor, yarı aç yarı tok geçiştireceği bugünün artık bir olanak tanımayacağını bile bile yine de öteki sırası gelip yemek alanları gözden geçiriyordu. Kendisine dönmeyecek olan kepçenin içindekileri sanki görebilirmiş gibi kıpırtısız bakıyordu. Sonra o bekleyişi nedense yeterli bulmuşça sarsak yürüyüşle dönüp gidiyor, kar duvarlarının arasından yok oluyordu. Kiraz Emine'ye daha da yaklaşmış, ikisi de gördüklerinden derin bir şaşkınlığa ezikliğe kapılmışlar, neyi, niçin soracaklarını sanki birden unutuvermişlerdi. O sarımsı suyla katışmış, içinde koyu ezik parçaların dönendiği yemekten alanların arasından konuşacakları uygun birini araştırıyorlardı. Çekinmelerini artıran, pay edilenin bir kepçe olmasına karşın bekleyenlerin elindeki kaplarının büyüklüğüydü. Sıradakilerin niçin böyle büyük kaplar edindiklerini anlayamamışlardı. Tencereyle bile gelmiş vardı aralarında. Oysa uzatılan yemek payı aynıydı. Onların çocuk yüreklerine yakın duyabilecekleri doğru yanıt verebilecek birini arıyorlar. Bunun kimliğini de kestiremiyorlardı. Neden sonra sıradakilerden birkaçının kadın olduğunu çıkarıp umutlanmışlardı. Kadınlara sormak daha kolaydı onlar için. Kadınlardan hangisine danışmalarının yerinde olacağını kestirmeye çalışırlarken ardında durdukları bir adam dönüp onlara uzun uzun bakmıştı. Sonra kime, niye söylediği anlaşılmayan konuşmasına girişmişti. Söylenenlerden Emine bir şey anlamayınca "Adam ne dedi Kiraz?" demişti. "Bilmem Eminecan, konuştuğu eridi, bilip benzetemedim." Bekleyenler dizisinden geldiklerinden beri görmedikleri küçük bir vücut sıyrılmış, öne fırlamış, karlarda kapaklanarak koşmaya başlamıştı. Kadınlardan biri böylesi bir uygunsuzluğu ummuşça çocuğa atılıp yakası sayılabilecek uzun kumaş parçasından yakalayıp çocuğu çekivermişti. Çocuğun ulaşmaya çabaladığı karavananın dağıtılma noktasından geriye savrulup yüzü koyun karlara kapaklanması hiç ilgi uyandırmamıştı çevrede. Çocuğun bacaklarında sarılı bez dolakların kirli, ıslak, paçavralaşmış inişlerini Emine ancak o zaman görmüştü. Küçüğün kasıklarına ulanan çuval çaput arası bezler kim bilir nedenle uzun süredir açılıp paklanmamıştı ki bez çuval karışımı yığın çözülemezcesine bütünleşmişti. Küçük beden karda bir süre debelenip batıp çıktıktan sonra kadınlardan biri başkasının yerini alamayacağı arayı hesaplayarak attığı yarım adımla oğlanın kolundan tuttu. Çocuğun oğlan olduğunu yere düşüp de kalkmaya çabalarken başından sıyrılan örtüden anlamışlardı. Kızıl saçları kertik kertik kesiliydi. Kadın oğlanı kaldırırken ikisi de dengelerini yitirir gibi olmuşlardı. Sonra çocuk ağzı burnu karlara bulanmış doğrulmuştu yerden. Düşerken kaybettiği aş kabını eski bir yağ tenekesiydi bu hemen aramıştı çevresinde. Emine Kiraz'ın kulağına eğilmiş, hadi artık soralım baksana neler oluyor demişti. Kime sorsak ki? Emine'nin okul çantasını yere bırakıp toparlanmışlardı. Buna neden gerek duyduklarını bilmiyorlardı.